You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Yeni bir Türkiye Gündemi programına hoş geldiniz. Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, seçimler bitti ve Ekrem İmamoğlu İstanbul'un belediye başkanlığını yeniden, hatta daha büyük bir farkla kazandı. Bunun sonucunda artık siyasette tansiyon düştü mü ve bize seçim sonrası AK Parti ve CHP'de olanları değerlendirebilir misiniz?
Elbette tansiyon birazcık hafifledi. Niye? Çünkü seçim öncesinde son derece sert bir kampanya dönemi vardı biliyorsunuz. Biraz Binali Yıldırım'la yumuşamıştı ama son düzlükte Cumhurbaşkanı da dahil olunca yine sertleşti kampanya dönemi. Ve bitince 800 binlik bir fark ortaya çıkınca hiç geciktirmeden Binali Yıldırım kaybettiğini ilan etti. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter üzerinden bir tebrik mesajı gelmişti. Sonrasında tabii Cumhurbaşkanı'nın uzun değerlendirmesinin nasıl olacağı merak ediliyordu. O değerlendirmede Cumhurbaşkanı bir kez daha tebrik etti Ekrem İmamoğlu'nu. Ve bundan sonra halkın bu tercihini anlamaya çalışacaklarını söyledi parti olarak. Şu anda bir şey daha fazla konuşuluyor. O da AK Parti'nin seçimi niye kaybettiği, CHP'nin nasıl kazandığından ziyade AK Parti'nin seçimi niye kaybettiği, nasıl kaybettiği, nerede yanlış yaptığı üzerine de çok değerlendirme yapılıyor. Bununla ilgili parti içinde değerlendirmeler var. Bir rapor hazırlığı söz konusu. Bütün Türkiye'yi kapsayacak bir anket yapılacak ve orada gençlerin, Müslümanların, inananların, inanmayanların, Alevilerin, inanç gruplarına göre farklı insan gruplarının, ayrıca yaşlara göre, eğitim durumlarına göre kimin neyi niye tercih ettiğine ilişkin çok geniş bir araştırma yapılması konusunda karar aldıklarını biliyoruz AK Parti'nin. Bu araştırma sonuçları geldikten sonra AK Parti kendi içinde bir muhasebe yapılacak. Herkesin beklentisi bir kabine değişikliğiydi ama sorunun kabine değişikliğinden biraz daha ileri olduğu biçiminde yorum yapanlar da var. Ancak Cumhurbaşkanı kabine değişikliğine de sıcak bakmadı. Birileri istiyor ya ben bu işi yapmam dedi. Farklı görüşler var, farklı kulisler var AK Parti'de. Bir bölümüne göre bu raporlar geldikten, bu anket çalışmaları yapıldıktan sonra AK Parti'de kabine değişikliği yapılacak. Ama kabine değişikliğinde Ekonomi Bakanı'na mesela dokunulacak mı? En kritik nokta bu. Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı ilk konuşmasında ekonominin ne kadar iyi idare edildiğini de anlattı. Bu nedenle pek o noktaya girilmeyeceği söyleniyor ve bekleniyor. Yani ekonomi alanına, ekonomide bir değişikliğe gidilmeyeceği söyleniyor. Dışişlerinde de bir değişiklik beklentisi yok. İçişleri Bakanlığı'nda yok. Bu çerçevede biraz daha işte Tarım Bakanlığı gibi başka bir takım bakanlıklarda değişiklikle biraz daha bu değişiklik yapılıyormuş gibi gösterilir mi diye beklenti içinde olanlar da var. Yani köklü bir değişim beklentisinden uzak duranlar da var. Aynı zamanda parti teşkilatında bir değişiklik söz konusu. Oralarda da işte il ya da ilçe yöneticileri bazında seçim sonuçlarıyla ve anketlerle birlikte yapılan değerlendirmede değişime gidileceği söyleniyor. Ama tabii halk ne mesaj verdi, bu mesajdan AK Parti ne anladı sorusunun yanıtı henüz tam olarak yok ortada. Bir kulis bilgisini Hürriyet Gazetesi'nin köşe yazarı Abdülkadir Selvi paylaştı. O da partinin ilk toplantısında seçim sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu valisinin valisiyle Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilime dikkat çektiği ve eğer orada dava açılır, ceza alırsa belediye başkanlığı düşer görüşünü tekrar ettiği, buna Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın karşı çıktığı, orada belediye başkanlığını düşürecek bir suç yok, en fazla kınama cezası verilebilir dediği ve Cumhurbaşkanı ile Hayati Yazıcı'nın arasında gerilim yaşandığını yazdı Abdülkadir Selvi. Bu şunu gösteriyor, Cumhurbaşkanı seçim öncesinde de eğer ceza alırsa gider demişti. Şimdi de eğer ceza alırsa gider diyor ise ve ceza alması için bir siyasi gayret sarf edilecekse orada seçim öncesi gerilimin ya da tansiyonun devam edeceğini söyleyebiliriz. Tabii Türkiye'deki tartışmalarda çok ciddi bir biçimde alevlenir. Eğer hala bu görüşte ise Selvi'nin yazdığı gibi, dediğim gibi AK Parti'nin ne yapacağı üzerine şu anda herkes en fazla bu meseleye kafa yoruyor ve bununla ilgili yorum yapıyor. Niye kaybetti sorusuna yanıt arıyor. Orada YSK'nın iptal kararının halka anlatılamaması da var, Suriyeliler de var, ekonomik sıkıntılar da var. Bunlar artık rapor haline getirilecek. 4 yıl seçim yok diyor AK Parti. Muhalefet de aynı şekilde 4 yıl seçim olmadığını söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu da yol haritasını belirlemiş durumda Cumhuriyet Halk Partisi. Belediyelerde şeffaflık, belediyelerde icraat, halkla kaynaşma gibi bir takım ilkeleri, ki biliyorsunuz şu anda Türkiye'nin en büyük belediyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Antalya gibi illerde belediye başkanlığı CHP'nin elinde. Bu CHP'li belediyeleri genel merkezin yakından takip edeceğini anlıyoruz. Erken seçim talebi yok dedik CHP'de, çünkü bir icraat göstermek istiyor. O icraat dönemini yaşamak, görmek istiyor. Peki bir siyasi tartışma olmayacak mı? Burada elbette olacak. AK Parti belediyelerdeki bir takım yetkileri alıyor. O belediyenin başkanının yetkilerini belediye meclisine devrediyor. Belediye meclislerinde çoğunluğu var Ankara'da, İstanbul'da. O çoğunluğu kullanmak istiyor. Onun üzerinden bir siyasi tartışmayı da önümüzdeki dönemde göreceğiz. Niye bugüne kadar böyle bir şey yapmadınız da bugün buna gerek duydunuz? Belediye başkanının elini kolunu mu bağlıyorsunuz biçiminde eleştirilerle karşılaşacak. Seçim öncesinde Cumhurbaşkanı İstanbul Belediye Başkanı için vitrin süsü, çok bir önemi yok. Mecliste zaten bizim üstünlüğümüz var demişti. Eğer vitrin süsü gibi görmeye devam edip yetkilerini kısıtlarlarsa belediye başkanlarının, onun siyasi olarak da bir takım sonuçları olacaktır elbette.
Yavuz Bey, peki şimdi Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile ilgili bazı söylentiler var. İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminin tekrarından sonra iyice bunun sesi yükseldi. Bu konuda gelişmeler nedir?
Aslında bundan birkaç ay önceye doğru gidince kulis söylenti diyebilirdik bunlar için, ama artık bu bir vaka. AK Parti içerisinde rahatsız olan bir grup var. Hatta iki grup var. O iki grup birbirinden ayrı. Biri Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün başını çektiği grup. Bir diğeri de Ahmet Davutoğlu'nun başını çektiği grup. Ali Babacan seçimlerden önce Cumhurbaşkanı'na gidiyor ve parti içindeki rahatsızlığını ortaya koyuyor ve artık umudunu kestiğini de söylüyor elbette. Bir rapor veriyor ve aynı zamanda diyor ki ben kurucular kurulundaki görevimden ayrılıyorum diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. O aslında AK Parti içinde kalması gerektiğini, bir sıkıntı varsa orada çözebileceğini söylüyor, aktarıyor, konuşuyor, ama böyle bir ikna süreci de devam edemiyor. Yani Ali Babacan ayrılacağını deklare ederek AK Parti'den Cumhurbaşkanı'yla görüşmesini bitiriyor. Yanında eski AK Partililer var. Aslında AK Parti deyince akla gelen isimler, Nihat Ergün gibi, Beşir Atalay gibi, Sadullah Ergin gibi isimler de var. Onlarla birlikte yola çıkmış sayabiliriz Ali Babacan'ı. Yakın zamanda AK Parti'den de istifa ettiklerine ilişkin duyuruyu ve yeni partinin ilkelerini duyurmaları bekleniyor. Ahmet Davutoğlu kanadındaysa biraz daha sistem açık yürüyor. Seçimlerin öncesinde hatırlayacaksınız bir manifestoyla AK Parti içindeki rahatsızlıklarını dile getirmişti. Bir grup eski milletvekili siyasetçi Ahmet Davutoğlu ile birlikte bir takım bölgelerde toplantılar yapıyor. Toplantılarda mesajlarını veriyor. Ve AK Parti'den de aslında görüş olarak ciddi farklı mesajları topluma iletiyor. İletmeye de devam edecek. Orada da bir partileşme süreci çok gecikmeden gündeme gelebilir, açıklama yapılabilir. Yani AK Parti içinde iki farklı grup, iki farklı parti çalışması içerisinde.
Seçimlerden önce PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mektubu bir anda ortaya çıktı. Hala o mektup konuşuluyor. Sizce İstanbul'daki Kürt seçmenin Öcalan'ı dinlemedi yargısı ne kadar doğru?
Bir kere son iki günde geldi bu mektup. Geliş biçimi son derece dikkat çekiciydi. İktidar Partisi'nin bir organizasyonuyla o mektubun açıklandığı algısı herkes tarafından son derece yerleşik olarak kabul edildi. HDP bu mektuba mesafeli yaklaştı ki zaten birkaç gün önce avukatlar HDP'ye ulaştırdıklarını açıklamışlardı. Ve o iki gün içinde HDP de tavrını değiştirmeyince, Selahattin Demirtaş'ta da bir değişiklik olmayınca HDP seçmeni zaten AK Parti ile arası açılmış olan, bir güvensizlik ilişkisi ortaya çıkmış olan HDP seçmeni tam tersi bir etkiyle daha fazla sandığa giderek AK Parti karşıtı oy kullandı görüntüsü var. Araştırmacıların izlenimi bu şekilde. Bir getirisi olmadı, götürüsü oldu mu, o konuda da bir takım tespitler var. Özellikle milliyetçi seçmenin, MHP tabanının bu mektup meselesine soğuk baktığı, bundan etkilendiği ve sandığa gitme konusunda isteksizliği arttırdığı biçiminde değerlendirmeler de var. Yani iki türlü de AK Parti'ye katkı değil zarar vermiş bir görüntüsü var bu Öcalan mektubunun.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi hafta sonu G20 zirvesinde olacak Japonya'daki. Burada Trump'la, Amerikan Başkanı Trump'la S-400 füzesi F-35 hakkında konuşması bekleniyor. Bu konuda neler var, ne gelişmeler var Yavuz Bey?
Vallahi bütün Türkiye oturduk bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın görüşmesini. Çünkü o görüşmede dananın kuyruğu kopacak diye bir beklenti var S-400'lerle ilgili. S-400 konusunda Türkiye geri adım atmıyor, alacağız diyor biz bu füzeleri. Bizim kendi kararımız diyor. F-35'le bir bağlantısı yoktur diyor. Amerika da diyor ki ben seni F-35 programından çıkartırım bir kere öncelikle. Sonrasında yaptırımları uygularım. O yaptırımlar ekonomik yaptırımlar olabilir, şirketlere bir takım isimleri olabilir. Bunlardan da geri adım atmam diyor. Amerika'daki bütün resmi açıklamalarda bu var. Cumhurbaşkanı ise Trump'la yapacak görüşmeye güveniyor. Çünkü gündemde bir takım yaptırımlar var ama ağırlığını Trump belirleyecek. Giderken de zaten Trump'tan ben ağır bir takım yaptırımlar gündeme geleceği izlenimle almadım dedi Cumhurbaşkanı. Yani Trump'la görüşmesine güvendiğini de açık açık ortaya koydu. S-400 alınmıştır, mesele bitmiştir dedi. Türkiye'ye gelecek ve kurulacak dedi. Yani S-400 resleşmesinde Türkiye bulunduğu yeri terk etmiyor. Trump'la yapılacak umudunda Trump'la yapılacak görüşmeye bağlamış durumda. Piyasalarda da bir rahatlık var. Sanki bir orta yol bulunacak, bir formül bulunacak gibi. Özellikle doların, işte euronun düzeylerinde çok ciddi bir yukarı doğru görüntü de sergilenmiyor. Cumhurbaşkanının görüşmesinde kredi açılmış gibi görünüyor.
Değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler Yavuz Bey. Gelecek hafta görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
sbs.com.au